Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam psikiyatrist Hasan Turan Karatepe var. Efendim bugün sizlerle sabır meselesini işleyeceğiz. Ama sabır demişken merhum Aşık Veysel Üstad'ın bu hafta ölüm yıl dönümüydü. 21 Mart'ta.
Evet.
Onu da kaybetmiş idik, aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Aynı zamanda Muhsin Başkan'ın da Darbekaya irtihalinin yıl dönümü. Çok kıymetli izler bırakmış bir insan. Tabii her ikisi de Anadolu'nun o güzel ilinden, Sivas'tan, Şarkışla'dan.
Eyvallah.
Kıymetli dinleyenlerimiz belki bilirler. Daha önce de bahsetmiştik. Hasan Hocam da Şarkışlalı.
Eyvallah.
İki hemşerisi.
Ne mutlu bana.
Bugün sabır meselesini işlerken Aşık Veysel'in yine o çok güzel türkülerinden, şiirlerinden bir tanesiyle açmak istedik. Ben hocam izninizle onu bir takdim edeyim.
Lütfen.
Sonra sözü size bırakayım. Eyvallah. Anlatmam derdimi dertsiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetim bilemez. Derdim bana derman imiş bilemedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Gülü yetiştirir dikenli çalı. Arı her çiçekten yapıyor balı. Kişi sabr ile bulur kemali. Sabretmeyen maksudunu bulamaz. Ah çeker aşıklar ağlar zarınan. Yüce dağlar şöhret bulmuş karınan. Çağlar deli gönül ırmaklarınan. Ağlar ağlar gözyaşların silemez. Veysel günler geçti, yaş 60 oldu. Döküldü yaprağım, güllerim soldu. Gemi yükün aldı, gam ile doldu. Harekete kimse mani olamaz. Demiş üstad.
Ağzınıza sağlık. Üstadın 21 Mart'ta vefatı gerçekleşmiş. 25 Mart'ta da Muhsin Başkan şehadeti tatmıştı. Bu ikisi de ömrünü dert ve sabırla ve insanlara bir şeyler, bir ürün ortaya koyarak geçirmişler. Biz de sabrı konuşurken Veysel'in bu şiiri, türküsüyle denk geldik. Tesadüf, benim yine Şarkışlalı bir asistanım bana hatırlattı bu türküyü bu haftanın başında. İkimiz de Aşık Veysel'in ölüm yıldönü olduğunu da bilmiyorduk. Ama ilgilendiğimiz alanla alakalı, psikoloji, psikiyatriyle ilgili çok kıymetli öğütlerin, önemli noktaların altının çizildiğini görüyoruz. Hem sıkıntısı olan insanlara, hem de sıkıntısını, ya bir sıkıntıya yardım etmek için çalışan insanlara, yani bizlere, psikologlara, psikiyatristlere de sanki hani bu işi şöyle yapın, burada şuna dikkat edin, şunun altını çizin der gibi, hani şöyle bir bakınca bize çok derin şeyler söyleyen bir kılavuz var elimizde.
Evet.
Çok ilginç ifadeler var gerçekten. Şöyle bir geneline bakıldığında hani bu meseleye uzaktan bakanlar bunun sanki derdi yücelttiği, dert çekmenin, ama sadece dert çekmenin çok kıymetli olduğu, olumsuz, karamsar,
evet,
böyle ahlayan,
melankolik,
melankolik, kendine üzülen bir havası olduğunu zannediyorlar. Bu yüzden de bu tür metinlere çok gerekli kıymeti vermiyorlar. Burada vurgulanan şey aslında dertli insanın bir kıymet taşıdığına dair bir vurgu. Dert çekmeyen dert kıymetini bilemez gibi ilginç bir laf ediyor. Derdin nasıl bir kıymeti olabilir ki diye sorduruyor bize. Buradaki derdin bir kıymeti var. Onunla ilgili bağı sıkı tutmak lazım diyor benim anladığım kadarıyla. Dert insan için zaten kıymetli olanın kaybıyla alakalı bir mesele. O zaman dert bana o kıymetin önemini tekrar hatırlatıyor. Ve ben dertten kurtulmak istediğimde aslında o kıymetli şeyden de uzaklaşmış oluyorum. Derdi çekmeyeyim, bu derdi üstümden atayım konusunda çok ısrarcı olursak bu konunun, bu meselenin en sağlam yolu o kıymetten de vazgeçmek, o alandan uzaklaşmak demek. O yüzden derdim bana derman imiş dediğinde, beni ayakta tutan şeyin de bu dertle ilintili olan o anlam alanı olduğunu bana işaret ediyor. Yani bana derman imiş, beni ayakta tutan, beni yaşatan, bana bir şey vaat eden şey aslında bu derdin bana işaret ettiği kıymet alanı. Ve bizi böyle bir sakinleştiriyor son dizede de. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz.
Evet.
Bu ifadeler, çok duyduk bunları. Yani kültürümüzde çok fazla var ama bu çok fazla olmanın da böyle bir önemsizleştirici tarafı mı oluyor, nedir? Yani şu ifadelerin her birini bir duvar yazısı olarak yazsak, yani evet biliyoruz şeyiyle karşılaşacağız. Ama bunları böyle bir neyi işaret ettiğini anlamaya çalışarak okuduğumuzda derin bir şey olduğunu görüyoruz. Burada bir hani psikologlara ve psikiyatristlere de bir öğüt de var. Sakın diyor, mesela derdinizi dışarı atarak danışanınızı dinlemeyin. Çünkü danışanlar, yani derdini anlatmaya gelenler, dertli olanlar bu derdi dertli olana anlatır. Senin dertli olduğunu fark ettiğinde bunu sana geçirir. Bu dertli olmak birazcık da yaptığı işe kıymet vermekle ilgili de bir anlamı var tabii. Hani benim derdim ne, işte benim derdim şu iş. Hani o işi kendime dert ettim.
Adamak gibi, dava gibi.
Adamak gibi, dava gibi. Hem hani işine sadık mı, hem de bir derdi var mı diye bakıyor bize danışanlar. Bize başvuran danışanlarda kendi dertlerimizden de bahsettiğimiz zamanlarda danışanın bize bakışı, bizle irtibatı, bize açılması, sonra bizim dediklerimizi hayatına geçirmesi çok daha kolay oluyor. O yüzden dertli olmanın, dertli görünmenin aslında bir zararı da yok diyor şiirin başında. Bir derdiniz varsa bunu da hani dışarıdan da anlaşılır bir şekilde bunu sunun. Fakat bu böyle, çünkü sonra üçüncü dizede, özür dilerim, ikinci dizede bu derdi nasıl taşımak gerektiğine dair önemli bir şey diyecek ki biz de onu zaten bu programın konusu haline getirdik. Dertli olduğunuzu saklamayın, fakat dertle de birlikte hareket etmeyin. Orada sabırla ilgili bir mesele var. Derdin nasıl taşınacağıyla ilgili bir formülasyon, bir öneri de ortaya koyuyor. Ve yine o gülden devam ediyor ikinci dizede. Gülü yetiştirir dikenli çalı. Yani benim kendimde gördüğüm, hani dert olarak gördüğüm, keşke bu bende olmasa dediğim unsur neyse, aslında bana hayat veren, beni canlı tutan bir kaynaktan geliyor. O zaman ben o dikenli çalıya muhtacım ki bir gül olarak bir ürün vereyim. Bu acılarımıza şöyle tekrar bir bakmamız gerektiğini ifade ediyor bize. Yine altını çizelim. Burada acının, derdin yüceltilmesi gibi bir mesele yok. Hani özellikle kendimize acı çektirelim. Çünkü böyle bir kültür de var.
Evet.
Yani hani böyle bu hikmetten kaynaklanan ve bu hikmetin bozulmuş bir versiyonu olarak insanlar kendine acı çektiriyor. Ve bunu da hani yücelten bir duruş sergiliyorlar. İşte hani hep kültürümüzde de böyle biraz alaycı bir şekilde hitap ettiğimiz şey vardı ya, Hint fakiri gibi.
Evet.
Yani çivilerin üstünde oturmak değil burada kastedilen.
Bazı Hristiyanlıkta bazı tarikatlar, bazı evet, böyle sekter var. Kendilerine evet, işte işkence ediyorlar.
Evet.
Zincirliyorlar
evet,
vesaire.
Evet. Muhtemelen onlar tabii hani hem Hint fakirlerinin hem onların böyle sembolik bir anlamı var.
Evet.
Belki buradaki meseleyle de alakalı. Fakat bu böyle bir şey olmuş. Yozlaşmış ve yanlış bir yere gitmiş. Kıymet alanından, kıymet alanı yer değiştirmiş sanki. Orada acının kaynaklandığı yer kıymetliydi. Bu yozlaşan türde acının kendisi kıymetli hale gelmiş ama burada ondan bahsetmiyoruz.
Çünkü dertsiz insan yok zaten. Yani derdi olmayan yok, acısı olmayan yok.
Evet.
Her devirde, her zaman, hayatın her döneminde bu kaçınılmaz bir şey.
Değil mi? Çünkü canlıyız. Evet. Çünkü canlılığımızı da ortadan kaldıracak her türlü tehlikeyle de etrafımız sarılı durumda aslında. Yani hayatın her döneminde. Çünkü canlı taşıyan biri onun kıymetli olduğunu görüyor. Nereden görüyor? Çünkü etrafına baktığında dünyanın herhangi bir zamanında ocağının elinden bir anda alındığını ve kendinin o konuda çok aciz olduğunun farkında. Hepimiz de farkındayız. Bu bile başlı başına bir derttir. Mesela panik bozukluk, değil mi? Bununla ilgili bir meseledir. Aha, geliyor kalp krizi. Evet. Ya da şu anda kalp krizi geçiriyorum, beyin kanaması geçiriyorum. Ya da aklımı yitiriyorum. Hepsi o canlılığın yitirilmesiyle ilgili bir mesele. Burada bile, yani bu panik bozuklukta bile ortaya çıkan acı bana kıymetli bir şeyi hatırlatıyor. Ve beni hani bir ürün ortaya koymama, bir güzellik ortaya koymama da bana destek oluyor. İlginç de, değil mi? Sonra da devam ediyor. Arı her çiçekten yapıyor balı. Yani konduğumuz çiçekler, hayat yolumuzda karşımıza çıkan her türlü mesele, hoşumuza gitse de gitmese de içinde bir öz taşıyor. Sen o özü alıp değerlendirecek misin? Yoksa bu bana göre değil deyip bırakacak mısın?
Evet.
Yani başa gelen şeyle ilgili çok kolay hani isyana gittiğimiz zamanlar oluyor. Bu niye benim başıma geldi? Bak oradaki benim gibi değil. Ona niye bu denk gelmedi? Bu dert niye bende var? Ama hayat akıyor. O dert bitiyor, bir hoşluk geliyor, sonra başka büyük bir dert geliyor, sonra bir daha dert geliyor, sonra bir daha hoşluk. Çok farkında değiliz bu gidişatın. Hoşluk olunca seviniyoruz, dert olunca üzülüyoruz ama burada her çiçekten yapıyor balı meselesi. Hani bu karşılaştığımız, hayat yolundaki karşılaştığımız bütün unsurlar bana bir şeyi hatırlatıyor ve oradan alıp kendimde üreteceğim, ortaya koyacağım bir şeyin varlığını gösteriyor.
Hatta travma çalışmalarında amaçlardan biri de yaşanan o acı olayı bir yeniden çerçevelemek, ondan bir şeyler öğrenmek. Bu benim başıma niye geldi? Ben ne kadar bahtsız bir insanım. Belki anlayışından kabaca hani bahsediyorum. Ben bundan ne öğrendim? Bunu başka nasıl anlamlandırabilirim? Bal yapacağımız bir çiçeğe dönüştürebilirim. Evet. Biraz meselesi de aynı zamanda.
O terminolojik olarak da onun öyle bir ifadesi de vardı. Travmatik büyüme diye, evet, bir ifade var değil, evet, mi? Travma sonrasında kişinin kazandığı bazı yetenekler, bazı beceriler. Eğer mesela o oradan bir yardımla, bir kılavuzla birlikte çıkabilmişse ya da kılavuzsuz da çıkabilmişse, hani beni öldürmeyen şey güçlendirir diye, evet, de bir dilimizde bunun karşılığı da var. Yani bu dertle karşılaştığında aslında Aşık Veysel diyor ki bir dur diyor. Bu dert başlı başına seni tüketen bir şeyde değil, özellikte değil. Hatta bu derdin altında hani bu alarm sisteminin sana işaret ettiği burada kıymetli bir şey de var. O kıymetli şey için çalışabilirsin. Ve o kıymetli şeyden ortaya böyle arının balı bulup ortaya çıkardığı gibi o kıymetli şeyden çok verimli bir şey ortaya çıkartabilirsin. Bir abimiz, büyüğümüz vardı. Evlatları vefat etti bir şekilde. Çok büyük acı yaşadı. Bir genç yaşta evlatları vardı. Bunun acısı yani inanılmaz, tahmin edilemez. Allah sabır versin bu tür acı çekenlere. Evladına duyduğu sevgi, ikisine de duyduğu sevgiyi, şimdi kıymetli olan oydu. Acı büyüktü. Acıyı öyle bir taşıdı ki o sevgiyi aldı diğer evlatlarına ya da diğerlerinin evlatlarına yardım edecek bir forma dönüştürdü. O acıyla birlikte, o acıdan sonra üniversite öğrencilerine destek olan bir yapı oluşturdu. Şimdi bir sürü evladı var. Acısı hala bakidir sorsak. O acının azalacak bir tarafı yok. Fakat hani işte bu acıdaki kıymet, bu dikenli çalı meselesi. O zamana kadar böyle bir derdi pek yoktu. Benim fark etmemişti. Böyle bir adım atma gereği. Ama o dertle birlikte bu tarafı doğru bir adım atmış oldu. Burada sabır hep dilediğimiz bir şey dertle karşılaştığımızda. Ama bu sabırın nasıl bir şey olduğuna dair de bir netleşmek gerekiyor. Çünkü asli sabır bana kemali getiriyor. Şiirde olduğu gibi. Ama sabrı mücadele etmekten ayırmak gerekiyor. Diş sıkmaktan, içine atmaktan. Başka nasıl ifade edelim?
Kendini belki tutup beklemekten.
Beklemekten.
Eylemsiz bir şekilde.
Evet. O sıkıntılı anın geçmesini dilemekten. Farklı bir şey sabır etmek. Sabır etmek çok daha aktif bir eylem. Kişinin bilerek yaptığı bir eylem. Dert çekmek ve sabır etmek birbirinden biraz farklı. Ve sabrın sonunda da bir kemal bizi bekliyor eğer bu sabrı gereği gibi yapabilirsek. Ve bu sabrı iki defa kullanmış şiirde. Maksudunu da bulamaz diyor. Kemale de eremez. Maksut amacı değil mi? Amacına erişmek sabırla oluyor. Bu sabır nasıl bir şey? Bunu nasıl anlamalıyız? Çünkü sabrın taşı çatlar diye de bir özdeyiş de var dilimizde. Bu sabır taşının çatlamasıyla sabırla kemalin oluşması sanki birbirinden iki ayrı süreçmiş gibi görünüyor. O sabır taşı çatlayan meselede kişi derdin ne zaman geçeceğini gözlemleyen bir pozisyonda bekliyor. Hani ne zaman geçecek? Bunu hala taşıyor muyum? Bunun ağırlığı ne? Ama sabırdan kemale giden yolda kişi o sıkıntıya bir yer açarak zihninde aslında o sıkıntının da kaynaklandığı o kıymete yönelik eylem yapmaya devam ediyor. Yani bu dert için kendinde bir alan açıyor, bir çanta oluşturuyor. Bu derdin, bu yükü dışarı atmıyor. Bu yükü sırtına alıyor. Bu canını sıkan, hayatını son derece çekilmez hale getirme riski olan bu derdi sırtına alıyor, onunla mücadele etmiyor, ondan uzaklaşmaya, kurtulmaya çalışmıyor. Ama onunla birlikte kendisi için kıymetli olan yolda yürümeye devam ediyor. Sabır, buradaki bahsedilen ve önerilen sabır, kültürde de önerilen sabır biraz böyle. Ama diğer türlü sabretmek, bu dert ne zaman geçecek diye beklemek, bu dert geçtikten sonra ben kendimle ilgili alana döneceğim, hayata o zaman dönebilirim, bu derdi biraz unuttuktan sonra, bu dert yatıştıktan sonra diye beklemek hayatı son derece kısıtlayıcı bir gidişata sebep olabiliyor. Bizim de en çok klinikte ya da dert çeken insanlarda engellemeye çalıştığımız hal bu hal.
Bu derdi de ıstıraba dönüştürebiliyor.
Evet. Evet. Dert hani ne zaman gidecek diye bakıldığında ızdırap hali çok artıyor. Niye? Çünkü şimdi zaman geçiyor ve derdin olup olmadığını ben gözlemeye devam ettiğimde şunu görüyorum ki dert kaybolmuyor. Kaybolmadığında zihin diyor ki bak bu dert kaybolmadın, sen kendi hayatına devam edemeyeceksin. Çünkü bu dert sana eskisi gibi şunları şunları şunları yapmana sebep olmayacak. Sen artık onları yapacak biri değilsin diye sen çünkü dert sahibisin. Şimdi bu bağlantı içinde kişi tamam diyor, bekliyor yine. Yine o derdin ne zaman geçeceğini gözlemliyor. Fakat zaman geçtikçe kişi de bir yandan kayıp halinde. Çünkü hayatını durdurmuş. Hayat akıyor. Kendisi bu derdin biraz yumuşamasını bekliyor. Beklerken sürekli bakıyor. Dert yumuşadı mı? Az mı hissediyorum? Hala yoğun bir şekilde var mı? Hala yoğun. O zaman bekle. Harekete geçemezsin.
Evet.
Zihin orada haklı bir şey söylüyor gerçekten. Çünkü derdi olan bir insanla derdi olmayan insanın hareket tarzı tabii ki farklı olacak. Aynı kalitede yapamayacak belki yapacağı işleri. Böyle bir bize sihir yapıyor aslında zihin. Kendi içinde haklı fakat hayata uygulamaya gelince o ızdırabı arttıran, beni hareketsiz kılan bir stratejiye dönüşüyor bu. Kişi bu bekleme işi sabır diye adlandırmak çok zor bunu. Burada hala kişi ne yapıyor aslında?
yine o derdin gitmesi için uğraşıyor. Hani dışarıdan şöyle bu kişiye bakıldığında, hani diyelim vefat etmiş, yakını vefat etmiş birini düşünelim, rutin işlerini bırakıyor. Şimdi dışarıdan bakıldığında, evet, bir sabır içinde, dertli diye adlandırılabiliriz bunu. Çünkü büyük bir derdi var. Beklenmedik bir şey oldu. O onun için çok önemliydi. Sadece bir eş değildi. O başka başka şey, fonksiyonları vardı. Çok kıymetli adamdı. Ve kişi, o hayatta kalan, ona duyduğu sevginin de bir karşılığı olarak bazen de bu eylemlerini durdurabiliyor. Çünkü ortada acı çok büyük. Fakat bu sabır, hani raydan çıkmış sabır diyelim buna mesela, hani kendisiyle ilgili hiçbir şeyi yapmamaya yönelik bir tavra dönüştüğünde, yani acının daha çekilebilir bir forma inmesini beklediğinde, kişiyi daha çekilmez, daha hayattan uzak ve sosyal destekten de mahrum hale getiriyor.
Hayatı dondurmuş oluyor. Hayatı durdurmuş oluyor.
Evet. Hayatı durdurmuş oluyor. Ve bir şey de yapmadığı için, yani ne bir şey yapmaktan kastımız şu, kendisiyle ilgili hayatta önem verdiği şeyleri devam ettirmediği için, yani kendi kıymet alanından da çaldığı için, ortada bir acı varken sevilenin kaybı, sonra bir de o kıymetli olanın uzak kalmanın da kaybı ekleniyor. Böylelikle bir kayıp, bir kayıp, bir kayıp. Her gün bir kayıpla kişi yoluna devam ediyor.
Evet, bu sefer işte o acının ızdıraba dönüşmesi kolaylaşabiliyor.
Evet.
Diyelim ve kısa bir araya gidelim hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra yeniden birlikte olacağız. Kulağınız bizde olsun efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamla Yaşamak programında aradan önce Sayın Hocam'la, Hasan Turan Karatepe ile sabrı konuşmaya başlamıştık. Merhum Aşık Veysel'in, üstadın bir şiirinden, bir türküsünden yola çıkarak onun şiirini biraz analiz etmeye
anlamaya çalışıyoruz.
Anlamaya çalışıyoruz kendimizce. Dilimiz döndüğünce. Aradan önce bu sabır meselesine başlamıştık. Sabretmeyi nasıl tarif edeceğiz? Bu önemli bir mesele. Sabretmek durup beklemek mi?
Evet.
Sadece o acının geçmesini beklemek midir? Yoksa harekete devam etmek midir? Mücadeleye, yani mücadele mi denir ona? Hayatta o kıymet verdiğimiz şeylere temas ede ede mi o acıyı taşıyacağız? Nasıl sabredeceğiz?
Onları
nasıl olur? Neye gerçek sabır diyoruz? Onları biraz konuşmaya bu şiir üzerinden başlamıştık. Oradan dilerseniz hocam devam edelim.
Devam edelim. Konu da böyle dert olunca bizim de şeyimiz, hızımız da, havamız da biraz
acı
ağırlaştı.
Biz de böyle sakin sakin ağır ağır.
Ağır ağır gidiyoruz. Biraz tabii konuştuğumuz şeylerin ağırlığına da saygı göstermek gerekiyor. Çünkü çok, hani kimseyi de incitmek istemeyiz. Çok narin meseleler bunlar. Yani bir sevilenin kaybı, en sonundan bahsediyorduk.
Evet.
Bir sevilenin kaybının acısını tahmin etmek, onu anlamaya çalışmak kolay bir şey değildir. Kişi ancak başına geldiğinde biraz hisseder. Benim hissettiğimle onun hissettiği de birbirinden çok farklıdır. O yüzden bizim işimiz bu anlamda çok zordur. Çünkü acılı olan kimse bize gelip derdini anlattığında bizi de bir yokluyor. İşte bu şiirin başında dediği gibi, anlatmam derdimi dertsiz insana modunda. Hani beni anlayabilecek mi karşımdaki, beni ne kadar önemsiyor? Bunu doğal olarak bekliyorlar. Biz de dinleyicilerimize o beklentinin gereği olarak bu meseleyi biraz daha ağır bir seyirle anlatmaya çalışıyoruz.
Ve belki daha dikkatli böyle kelimelerimizi, değil mi, seçmeye çalışıyoruz.
Seçmeye çalışıyoruz. Sabırı çok güzel özetledin. Sabır beklemek mi, diş sıkmak mı? Yoksa şiirin sonunda da olduğu gibi harekete devam etmek mi? Bu hareketin amacı neyse. Orada ilginç ifadeler de var, değil mi? Amaç da geçiyor şiirde, hareket de geçiyor. Ağlamak geçiyor bu üçüncü satırda. Ve dedin biraz önce tarif ederken de mücadeleyle ilgili bir şey dedin mesela. Yani bu mücadelenin, mücadeleye devam etmek çok duyduğumuz ve kıymetli bir laf gerçekten. Kıymetli bir strateji. Bu mücadeleyi dertten kurtulmaya yönelik mi yapacağız? Yoksa bu derdin öncesinde ya da sonrasında?
Evet, mücadeleyi hangi alanda yürüteceğiz?
Evet, burada bir karar vermek gerekiyor. Bu dert gelmeden önce ya da geldikten sonra zaten benim için hayatta kıymet verdiğim şeyler neyse, o yolda yürümeye devam etmek midir mücadele? Burada mücadele meselesi, dertle mücadele formunda devam edecek olursa, o zaman her zaman derdin kazanması, doğal bir müsabakaya girmiş oluyoruz. Her türlü dert kazanır. Çünkü dert bir kere geldiğinde kişiyi zaten rahatsız edecek düzeyde bir mesele ise bu, kişi bunun verdiği acıdan kurtulamaz. Yıllar sonra da bu karşısına çıkar. Sisteme giren her türlü acı, tatlı, her türlü duygusal yük bende iz bırakıyor ve bir şekilde yerini buluyor hafızada. Ben onları unutsam da yeri ve zamanı geldiğinde onlar tekrar ortaya çıkabiliyor.
Bazen hani danışanlarımız ya da böyle de çok derdi olan insanlar, hani geçmiş yaşantılarıyla ilgili, ya bunun bir yolu yok mu, silinse? Hani bir unutsam, unutmak istiyorum. Silinsin, evet, zihnimden gitsin. Hatta böyle etrafta duyuyoruz işte bilinçaltı temizliği gibi. Temizlenecek, evet, silinecek bu bütün bu anılar, evet, gibi. Mümkün değil ama, değil mi?
Değil mi? Yani nasıl mümkün olsun be, neden mümkün olsun? Yani insan bir acısını neden unutmak ister? Yani doğal olarak, yani yapısal bütünlüğümüz acıya yer vermeyen bir işleyişe sahip.
Pek o, istemeyen.
O başka bir şey, evet. Yani öyle yaratılmışız. Biz acıyı fark ettiğimizde acının kaynağını bulup ortadan kaldırmaya ya da acı verici durumu ortadan kaldırmaya yönelik bir fıtratımız var. Ama bir de insan olan bir tarafımız var. Ve bu insan olan tarafımız da acı çektiğinde kendisiyle ilgili kıymetli bir şeyin azaldığını fark ediyor. Onun kıymetli olan azaldığında acı ortaya çıkıyor. Acı yoksa aslında o kıymetli olan şey de olmuyor. Yani sevilen birinin kaybı çok acı bir şeydir. Peki bu kaybı silmek, bu üzüntüyü bir daha hissetmeyecek bir psikolojik hal yaratmak. Acaba acı çekene sorsak, bunu teklif etsek, gerçekten ister mi? O acıyı tamamen ortadan kaldıracak şey. Tabii o acı tamamen ortadan kalkınca ve o acının tamamen ortadan kalkmasının tek yolu o kişiyle ilgili her türlü anının da tamamen ortadan kalkmasıyla ilgili. Bununla ilgili böyle güzel filmler de var. Belki seyretmişsinizdir. Jim Carrey'nin bir, evet, filmi vardı, Sil Baştan diye.
Evet.
Tam bu meseleyi çok şey bir dille, çok hoş bir dille anlatıyordu. Ancak öyle mümkün acının ortadan kalkması. Acıyı oluşturan bütün unsurlar ortadan kalktığında acı ortadan kalkar. Zaten bu travmada hani başımıza gelen bir şey vardır ya, psikologların falan çok karşılaştığı, psikiyatristlerin. Acı çeken kişi o acının çok yoğun olduğu zaman dilimini bazen tamamen unutur. Bazen kendisiyle ilgili o acı çeken tarafın varlığını yok sayar. Acı çok büyük olduğunda kişi o acı çeken ortamı tamamen terk etmek ister. Terk edince bir boşluk ortaya çıkar.
Onu hatırlatan her şeyden kaçmak ister.
Evet. Bir de bir psikolojik bir hal olur. Zihin hemen unutur orayı. Unuttuğu zaman o an, şey, zaman dilimini, oradaki her şeyi unutur. Bu karşımıza sık gelir. Travma geçirmiştir. Hocam ben travmanı hiç hatırlamıyorum. Trafik kazası nasıl olmuş? Hiç bilmiyorum. Çünkü zihin acıyı bastırırken oranın hepsini silebilir. Kişi acıyı çekmez ama şunun acısını çekmeye başlar. Ben o anı hiç hatırlamıyorum.
Evet.
Yani acısıyla tatlısıyla o bölüm benden gitmiş. Bu neyin acısıdır biliyor musun? Bu insan olmanın acısıdır. Yani ben orada insanlığımı kaybettim. Yaşamadım orayı. Anıdan, yani bu acılardan kurtulmanın böyle bir faturası var. Bu kadar çok istersek acıdan kurtulmayı, acıyla ilgili her şeyi unutmamız lazım. Ki bu acıdan kurtulma çok ısrarcı bir şekilde devam edecek olursa da karşımıza maalesef intihar gibi bir mesele geliyor. Çünkü kişi sorunlarını çözmeye yönelik bir zihin alışverişine girdiğinde, bu sorunlar da çözülmeyecek bir formdaysa, kişi bu acıdan kurtulmanın tek yolunun bu hayattan kurtulmak olduğuna dair tuhaf bir bağlantı kurar. Bizim oralarda duyduğum bir laf vardır. Borcun iyisi vermek, borçtan kurtulmanın. Derdin iyisi ölmek diye bir benzetme vardır. Yani dertten kurtulmak istiyorsan yapacağın tek şey bu hayattan da kurtulmak. Hani bu bir öneri olarak değil. Burada bir ironi var ve bir tuhaflık var. Ve derdin nasıl taşınması gerektiğine dair de bir vurgu var. Tıpkı burada Veysel'in şiirinde de olduğu gibi, o sabırın geliştirilme yolları. Tabii Aşık Veysel'e sorsak bize bunun yollarını çok daha neciz ifadelerle anlatırdı. Ama bu şiirde bunun ayrıntıları yok. Ama işareti var.
Evet.
Demek bu sabır benim acıyı taşıma becerim. Acıyı ben nasıl taşıyacağım? Burada üçüncü bölümde ağlamakla ilgili bir bölüm var. İlginç bir bölüm.
Ah çeker aşıklar, ağlar zarına, zarına diye.
Evet. Burada da bir normalleştirme var. Yani ağlamanın bir zayıflık olmadığını gösteren bir bölüm burası. Ve bir şekilde de bu andaki kişilerin sırtını sıvazlama gibi bir fonksiyonu var bu bölümün. Yani bu da doğal bir şey. Tıpkı dert çekmekten doğal olduğu gibi, dertsiz insanın olmadığı gibi. Burada biraz üstad böyle elini çıkarmış, bizim sırtımızı sıvazlamış. Orada bir şey yapmak istemiş sanki şiirde. Hı hı. Ya gel demiş, hani şöyle bir, hani acı çeken birine ne yaparız? Sözlerin şeyi olmaz bazen, kıymeti olmaz. Hani sorunu çözmez. Biz ona pandemi şartları olmadan önce şöyle bir dokunurduk. Elini tutardık. Omuzuna şöyle bir elimizi koyardık. Ya da bir sarılırdık. Başını okşardık bizden küçükse. Burada da Aşık Veysel bize böyle bir şey yapıyor. Sanki bu şiiri okuyup da dert çeken insanlara yönelik direkt onlara hitaben bir şey yapıyor. Ağla diyor yani. Bu çok doğal bir şey, çok normal bir şey. Ama o sabır ve şiirin sonundaki hareket meselesi çok önemli. Bir hareketle bitiriyor. Günler geçti, yaş 60 oldu, döküldü yaprağım, güllerim soldu. Gemi yükün aldı, gam ile doldu. Harekete kimse mani olamaz. Burada çok ilginç bir mesele var gerçekten. Biraz önce sırtımızı sıvazlayan, sabrı tavsiye eden Veysel, gamla hareket arasında, dertle hareket arasında doğrudan bir ilişki kurarak bitiriyor. Bu hareket, bir hareket yapacaksan sen, yani bu dünyada bir yürüyüşün olacaksa, bir derdin varsa, bir şey yapmak istiyorsan iyilik adına, yani bu iyilik derken, hani ortaya bir kahramanlıktan bahsetmiyorum. Elinin altında bulunan iyilik, çocuklarına iyilik, komşularına iyilik, beraber sohbet ettiğin insanlara karşı bir şey yapmak istiyorsan, bu derde ihtiyacın var ve ancak harekete kimse mani olamaz noktasında gam ya da dert bir kere yüklendikten sonra, aslında sen bıraksan gemi kendiliğinden hareket edecek. Çünkü orada dertli. Bunu artık hareketin gideceği yönü tayin eden insan için hareket çok doğal olarak engellenemez bir formda devam ediyor. Bu hareketin tayin edici yolu derdin kıymetiyle alakalı bir şey. Yani kişi derdin kıymetini bildiğinde ve o kıymetiye doğru hareket etmeye karar verdiğinde hareket doğrudan başlıyor. Ama bu dert bende niye var ve bu dert benden gitmeden ben hayata dönemem, dönmem de yakışık almaz. Şu derdin ağırlığını bir azaltayım diye beklemek, o zaman sadece dertle uğraşmak, o kıymeti bir tarafa bırakmak, bu dert bana niye geldiğiyle uğraşmak beni hareketsiz kılıyor.
Evet.
Oradaki gam da, bahsedilen buradaki gam da bir hareket yok. Ama sabır, o hedef maksadına giden şeyin altını çiziyor. Sabırla birlikte hedefimi, yani bu dünyada olmak istediğim kişinin yapacağı şeyleri gözetirsem, o zaman derdi de yüklendiğimde hareket kendiliğinden başlamış oluyor.
Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Böylece bir programın daha sonuna gelmiş olduk. Sabır meselesini bugün biraz konuşmaya çalıştık. Hem merhum Aşık Veysel'in dizelerinden biraz anlamaya çalıştık. Bunu arada bir yapmaya çalışıyoruz. Yani bizim kültürümüze ait bir meseleyi ve bize birçok şey mesaj veriyor aslında. Bu hayatı daha anlamlı yaşama noktasında.
Evet.
Daha önce yanlış hatırlamıyorsam Karacaoğlan'ın Gamlanma, Gönül Gamlanma şiirini okumuştunuz. Onu değerlendirmiştiniz. Bugün de kısmet bu şiireymiş. Bakalım önümüzdeki programlarda yine bu meseleleri
yolumuza ne çıkacak?
Eyvallah. Ele almaya çalışacağız.
Dinleyicilerimizin de sabrına teşekkür ediyoruz.
Eyvallah.
Bir nevi bu programda da bize sabrettikleri için.
Evet, biz de yükümüzü alıp gidelim.
Biz de yükümüzü aldık. Onlara da bir yük bıraktık.
İyi, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Kıymetli
ederim.
Dinleyenlerimiz, önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.